Ayrım 9, Elveda Güzel Vatanım, Ahmet Ümit, sayfa 89. Av olan bendim. İyi geceler Ester, 3. gün, gece. Umarım yazdıklarımla seni endişelendirmemişimdir. Şimdi daha iyiyim. Beni gafil avlayan Mehmet Esad'ın gelişiydi. Yani milli emniyetin benimle irtibat kurma tarzı. Hala maksatlarının ne olduğunu anlayamamış olmama rağmen şimdi yeniden eski sükunetime kavuşmuş bulunuyorum. Dışarı çıkmak iyi fikirmiş. Bu yaşlı kentin gün görmüş sokaklarını adımlamak, peranın o ışıklı mekanlarına girip çıkmak, eğlence peşinde koşan insanların arasına karışmak iyi geliyor. Yürüdükçe endişelerim dağıldı. Denizden esen nemli rüzgar aklımın koridorlarına yapışıp kalmış karamsarlığı sürükleyip götürdü. Hangi yazardı o? Yürürken daha iyi kurgulayabiliyorum eserlerimi diyen. Elbette benim durumum o yazarınki gibi hayali bir hal değildi. Neticesi belki de hayatıma mal olabilecek kadar ciddi bir vaziyetti. Ama birilerinin bu vaziyeti ustalıkla kurgulamış olma ihtimali de hayli yüksekti. Evet, uzun yürüdüm bu defa. Pera Palas'tan Pangaltı'ya kadar. Hızlı değil, kısa ve yavaş adımlarla. Her adımda olanları ölçüp biçerek, her adımda neler olabileceğini hesaplayarak. Ve bu 2 saatlik yürüyüşün sonunda verdiğim tek karar beklemek oldu. Hiçbir teşebbüste bulunmadan bugün de yarın da beklemeliydim. Çünkü av olan bendim, üstelik de teslim olmuştum. Evet, kaderimi avcılarımın eline bırakmıştım. Ne kaçacak ne de direnecektim. Galiba hafiyeler de bu niyetimi anladıkları için beni rahat bırakmaya karar vermişlerdi. Evet, bu akşam kimse takılmamıştı peşime. Ne dünkü 3 kafadar ne de başkaları vardı kuyruğumda. Böylece biraz daha inandım Mehmet Esad'ın sözlerine. Demek ki eski silah arkadaşım benimle irtibat kurunca resmi hafiyelerini çekmişlerdi peşimden. Ama kati bir kanaate varmam için kafi malumata sahip değildim. O sebepten beklemem gerekiyordu. Evet, sabırla ve umut etmeden beklemeliydim. Çünkü yeni hayal kırıklıklarını kaldıracak takatim yoktu. Beklemek korkunçtur diyeceksin. Haklısın, öyleydi. Bu gergin, sıkıntılı ve birbirinin aynı dakikalarla başa çıkmanın bir tek yolu vardı. Hem de oldukça keyifli bir yol, yazmak. Kelimeleri ardı ardına sıralarken seni düşünmek. Bütün incelikleri, bütün zalimlikleri, çirkinlikleri ve güzellikleriyle maziyi yazmak. Hatırlamak değil, adeta tekrar yaşamak. Sana yazmamın bana armağan ettiği mucize buydu işte. Göremediklerimi, dokunamadıklarımı, söyleyemediklerimi adeta yaşıyormuş gibi hissedebilmek. Yürüyüşten döner dönmez yine kağıtları önüme çektim, kalemi elime aldım ve yazmaya başladım. Mübalağa olacak biliyorum ama çalışkan bir yazar gibi hissediyorum kendimi. İlham perilerinin başında haneler oluşturduğu şanslı bir sanatçı. Bedenimin zaruri ihtiyaçları da olmasa hiç kalkmayacağım masanın başından. Bir kez daha hak veriyorum sana. Evet, bende yazar kumaşı varmış. Gerçi yazdıklarım hayali olaylar değil, hakikatin ta kendisi. Üstelik kendi başımdan geçenleri aksettiriyorum. Ama kaleme sarılmak için güçlü bir istek duyduğumda inkar edilmez bir vaka. Elbette bunlar bir insanı yazar yapmaz, hele bu yaştan sonra hiç yapmaz. Treni çoktan kaçırdığımın farkındayım. Mutluluğumuz gibi yazarlık da artık pek mümkün olmayacak bir ihtimal benim için. Ama 1908 yılının sonbaharında İstanbul'a değil, seninle Paris'e gitseydim hakikat olabilecek bir ihtimal. Ama olmadı. Olaylar beni şiirin ve aşkın şehrine değil, yaşlı ve yorgun payitahtımıza savurdu. Fakat dur, daha oraya gelmedik. Daha Temmuz ayındayız. Sonbaharda yapılacak seçimler var ülkenin gündeminde. Ve ben son derece karmaşık hisler içindeydim. Bir yanda sen varsın, şahsi hayallerimiz, hülyalarımız. Bir yanda bütün görkemiyle kanımı ateşleyen isyan. Bir gün beni unutacaksın demiştin. Büyük bir yazar olacaksın. Kadınlar pervane gibi dönecek etrafında. Seninle konuşabilmek, esmer tenine dokunabilmek için birbirleriyle yarışacaklar. O kadar güzel olacaklar ki kapılıp gideceksin birinin cazibesine. Öyle olmadı, inkar edecek değilim. Bazı maceralar yaşadım hanımlarla. Üstelik çok da güzel olanları vardı aralarında. Ama hiçbiri senin yerini tutmadı, tutamadı. Hayır, senin rakibin kadınlar değil, inkılaptı. O Temmuz isyanı kadınlardan çok daha evvel çelmişti gönlümü. Evet, seni o kiraz ağacının altında Poe'nun şiirleriyle baş başa bıraktıp gittiğim gün başlamıştı aramızdaki ayrılık. Ve sen ilk o gün hissetmiştin bizi bekleyen mutsuz istikbali. Ama yine de hemen vazgeçmedin benden. Bunun için şükran borçluyum sana. Böylece 2 ay daha birlikte olduk. Her ne kadar tartışmalı, kavgalı, sancılı olsa da şimdi anlıyorum ki hayatımın en güzel günlerini yaşamışım o 2 ay boyunca. Yalan söyleyecek değilim, kaderimi tayin edecek en önemli siyasi adımları da o 2 ay içinde atmıştım. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum sana. Yıllar önce anlatamadıklarımı şimdi yazmak istiyorum. Evet, sonunda muradıma ermiştim. Cemiyet nihayet fedaileri arasına almıştı beni. Bu çok büyük bir şerefti. Vatanseverliğinden, namusundan, cesaretinden kuşku duyulmayan, cemiyet üyelerine nasip olan bir şeref. Birden büyük bir adam olarak görmeye başlamıştım kendimi. O günlerde kapıldığım tuhaf bir hissi aktarmadan geçemeyeceğim. Fedailer arasına karışınca bir ara kendimi mülazım atıf gibi hissettim. Evet, saçma bir durum ama ne zaman kendimi düşünsem Şemsi Paşa'yı vuran o vatan kahramanının siması geliyordu gözlerimin önüne. Sanki artık Şehsuvar Sami değil, mülazım atıftım. Neden hürriyet için Fizan'da hayatını kaybeden babam değil de o genç mülazım dersen cevabım yok. Babam mülayim bir adamdı, münevverdi, çok okurdu, asla kıyıcı değildi. Hatta Robespierre öfkelenirdi. Saçmalıyor bu herif. İhtilalin başarıya ulaşması için illa da şiddet şart değil diye. Çok iyi silah kullanırdı ama değil birini vurmak, canlı tek bir mahluka çevirmemişti revolverinin namlusunu. Baban seni görseydi gurur duyardı derdi arkadaşlarım. Hiç emin değilim bundan. Babam Emrullah Bey nazariyatçıydı. Fikri fiiliyattan daha mühim bulurdu. O da senin gibi düşünürdü. Oğlunun bir tetikçi değil bir yazar olmasını isterdi. En mühim mücadele fikirle yapılandır. Şiddet eninde sonunda onu uygulayana dönen bir mubarangdır derdi. Belki sağ olsaydı ikiniz el ele verip kaderimi değiştirebilirdiniz. Ama öldürdüler onu. Bizzat Abdülhamit öldürdü. Hayatta kalmanın imkansız olduğu o çöl kentine sürgüne yollayarak, o dayanılmaz sıcağın içinde, kendi terinde ağır ağır boğularak öldü babacığım. Belki de ta o zaman ölmüştü benim yazarlık hayalim. Babam bir deri bir kemik kalmış bedeniyle o kumdan kabre konulduğu anda. Evet, acı, hep acı ve keder. Ne yazık ki ömrümüzün büyük durakları bu ızdıraptan ibaret. Neyse, biz yine Selanik'e dönelim. Enver Bey'in konuşmasından bir gün sonra avukatlık bürosuna gelmiştin. Aslında çok şaşırtmıştı bu davranışın beni. Küstüğünü, darıldığını, bir süre benimle konuşmayacağını sanıyordum. Aksine çok samimiydin, çok sevecen. Bir kitap vardı elinde. Voltaire'in Kandit ya da İyimserlik adındaki şaheseri. Armağan almıştın bana. Dün Leon dayınla yaptığımız konuşmanın bütün kötümserliğini silmişti bu kitap. Çok eğleneceksin. Müthiş bir hiciv, şahane bir üslup. Umurumda değildi kitabın üslubu. Bana gelmiştin ya, bana gülümsüyordun ya, benimle ilgileniyordun ya, bu kâfiydi. Kitabın sayfalarını açıp birkaç satır okumaya kalkmıştın ama fırsat vermedim. Seni kollarıma aldım, gözlerinin içine baktım. Öylece kaldık bir süre. Beni bırakma Şehsuvar dedin teslim olmuş bir sesle. Bana da kendine de bu kötülüğü yapma. Verecek cevabım olmadığı için değil, seni canımın içine sokmak istediğim için uzanıp öpmüştüm dudaklarından. Aramızdaki ayrılığı bütünüyle ortadan kaldırmak, kendi bedenlerimizden, kendi şahsiyetimizden kurtulmak, seninle bir olmak, aynı insana dönüşmek için. O anda hayattaki gaye ne diye sorsalar hiç tereddüt etmeden Ester derdim. Ester'in aşkı sevdası, bana Ester'le geçecek bir ömür bağışlayın yeter. Sen de hissetmiş olmalısın ki soluk soluğa fısıldamıştın kulağıma. Bu bir şans. Her zaman herkese böyle gülümsemez aşk. Bu şansı heba etmeyelim. Etmeyeceğiz diye mırıldanmıştım tekrar sana sarılırken. Asla etmeyeceğiz. Hayır, seni kandırmıyordum. İnanıyordum o anda söylediklerime. Ama öğleden sonra fedailer grubuyla karargâhta buluştuğumda bambaşka bir haleti ruhiyeye bürünmüştüm. Bu fedai grubuyla 3. görüşmemdi. İlk temas Şemsi Paşa'nın vurulmasının ardından Selanik'e döndüğümün 5. günü yapılmıştı. İlk buluşmada sadece Basri Bey vardı. Evet, hayatta tanıdığım en iyi insandı Basri Bey. Ve yıllar sonra Trablusgarp'ta gözlerimin önünde hayata elveda diyecek efsanevi kumandan. Beyaz Kule'nin karşısındaki bahçelerden birinde görüşmüştük. Orta boylu yapılı bir adamdı. Açık kestane rengi gözlerinde insana dostluk aşılayan bir sıcaklık vardı. Burnu iriceydi ama gür bıyıkları bu kusurunu gizliyor, azametli bir ifade veriyordu yüzüne. İlk görüşmede kanım ısınmıştı o zamanlar kol ağası rütbesinde olan Basri Bey'e. Yaz sıcağında denizden esen ılık rüzgara karşı soğuk biralarımızı içerken ikaz etmişti beni ilk kumandanım. Cemiyet mensubu olmak başkadır, fedailer grubuna girmek başka. Burası harbin ön cephesidir. Verilen vazifeler çok daha mühim, çok daha tehlikelidir. Bak Şehzuvar kardeşim, çok gençsin. Öldürmek mecburiyetinde kalabilirsin. Daha fenası öldürülebilirsin. Çok mühim, çok tehlikeli, ölmek, öldürmek gibi kelimeler bir kulağımdan girip ötekinden çıkıyordu. Öyle coşku doluydum ki daha o an biri silahını çekip bütün mermilerini üzerime boşaltsa gam yemezdim. Biranın etkisi değil elbette. Fedailer grubunun önemli bir kumandanının yanında olmak sarhoş ediyordu beni. Üstelik Atıf gibi mülazım değil, bir kol ağası konuşuyordu karşımda. Hepsine hazırım efendim. Şöyle bir süzdü beni. Düşünmeden konuşuyorsun, gençlik heyecanıyla karar veriyorsun. Yok efendim, asla, ben ne söylediğimi biliyorum, kararlıyım. Sağ elinin işaret parmağını kaldırarak susturdu beni. İtiraz etme, şimdi evine git, iyice düşün taşın. Yarın sabah gene burada buluşalım. Gelmezsen kızmam, korkak biri olduğunu da zannetmem. Cemiyete böyle rapor da vermem. Başka bir alanda, başka bir vazifeye katkı sağlarsın davamıza. Bize katılmak istediğinden emin olmalıyım. Daha mühimi sen emin olmalısın, tamam mı? Yarına kadar mühlet, katı kanaatini ver, öyle gel. Çünkü sonrası yok bunun. Bir kere girdin mi dönüşü yok. Ne sen üzül, ne biz zor durumda kalalım. İncinmiş, kırılmıştım. Ne manaya geliyordu şimdi bu? Yoksa gözü tutmamış mıydı beni? Kabul olduğumdan daha genç gösteriyordum ama bunun ne önemi vardı ki? Bedenimle, ruhumla bu davaya adamıştım kendimi. Hayal kırıklığı içinde döndüm evime. Zavallı anacığım, neyin var Şehzuvar deyip kaygılandı yatıncaya kadar. O gece gözüme uykunun kırıntısı girmedi. Elbette attığım adımın neticesi üzerine tasa duymuyordum. Kararımı vermiştim bir kere. Ne zannediyorlardı ki beni? Gel geç akıllı bir maceracı mı? Ne olacaktı yani? Vatan istibdadın altında inim inim inlerken kendi canımı mı düşünecektim? Önemli bir vazifenin ortasındayken sarhoştum, aydım, ben bu işten caydım deyip vaz mı geçecektim? O bitmek bilmeyen saatleri hiç unutamam. Adeta bir cehennem azabıydı. Sabahı nasıl iple çektiğimi anlatamam. En büyük korkum kapısına kadar gelmişken fedailer grubunun beni kifayetsiz bulması, bu kutsal vazife için gereken cesaret ve beceriye sahip olmadığımı düşünmeleriydi. Sonunda kol ağası Basri Bey'le buluşma vakti geldi çattı. Yüreğim ağzımda korka korka gittim bira bahçesine. Ya görüşmeye gelmezse? Bir daha buluşmayı bile gerekli görmemişse? Ama korkum boşunaydı. Basri Bey bir çitlenmik ağacının altındaki masaya tek başına kurulmuş sabah kahvesini öpürdetiyordu. Yaklaştığımı fark edince gözlerini yüzüme dikerek şöyle bir ölçtü biçti beni. Ezikliğimi belli etmeden karşısındaki iskemleye oturdum. Verdin mi kararını demesini bekledim, hiç oralı değildi. Ne içersin diye sordu. Kahve diye kendiliğinden döküldü kelime ağzımdan. Sade kahve. Gülme lütfen. Evet, şekerli severim ama böyle mühim, böyle ciddi bir adamın yanında şekerli kahve isteyemedim işte. Tamam, şimdi düşününce çocukça geliyor. Öyleydim zaten. Yeterince olgun olsaydım, bugünkü aklım olsaydı, sadece kahveyi istediğim gibi söylemekle kalmaz. Belki de, bilmiyorum. Orası hala müphem. Kusura bakma Basri kumandanım, bütün gece düşündüm. Bu iş bana göre değil, ben sevgilimle Paris'e gideceğim der miydim? Bundan hiç emin değilim. Neyse, Basri Bey garsona kahveyi söyledi. Sonra müşfik bir ışıkla aydınlanan kahverengi gözlerini bana dikti. Ne diyorsun? Aslında boşuna soruyordu. Ne karar verdiğimi biliyordu zaten. Ben aynı karardayım kumandanım. Sizce de münasipse aranıza katılmak benim için büyük şeref olacak. Yüzünü aydınlatan bir gülümseme belirdi kalın bıyıklarının altında. Aramıza hoş geldin Şehsuvar kardeş. Saatler boyunca çektiğim bütün o işkenceler, bütün o tereddütler, kendimi itham etmeler hepsi bir anda sona ermişti. Evet, artık sen de bizden birisin. Ardından sesini biraz kısarak sordu. Silahın var mı? Babamın bana hatıra bıraktığı bir revolver var. Elim ona alışkındır. Tamam, işe yarıyorsa ne âlâ, yoksa bakarız çaresine. Öğleden sonra atış talimine gideceğiz. Bakalım nasılmış silah şorluğun. İşlerin bu kadar hızlanması hoşuma gitmişti. Öğleden sonra atlı bir arabayla Selanik'in dışına çıktık. Şehri kuşatan Yeditepe'nin ardında taşlık bir arazide durduk. Arabayı ve sürücüsünü orada bırakıp küçük bir vadiye yürüdük. Vakit ikindiye gelmesine rağmen ortalık cayır cayır yanıyordu. Yaşlı bir söğüdün gölgesine sığındık. 30 metre kadar uzaklıktaki taştan seti gösterdi Basri Bey. Bu mesafe iyi mi? İyi dedim başımı sallayarak. Biraz daha uzak olabilir. İnanmayan gözlerle şöyle bir süzdü beni. Önce bu mesafeyi bir tecrübe edelim de. Sıcağı aldırmadan taştan sete yürüdü. Setin arkasından 3 bira şişesi çıkardı. Yan yana dizdi. Söğüdün gölgesine döndüğünde kan ter içinde kalmıştı. Fesini çıkarıp alnındaki ter damlacıklarını sildikten sonra eliyle şişeleri gösterdi. Haydi bakalım göster marifetini. Sıcağın verdiği sıkıntı mı, imtihan ediliyor olmanın verdiği heyecan mı, boğazım kupkuru olmuştu. Belimden revolveri çıkarırken elimin belli belirsiz titrediğini fark ettim. Bu kötüydü işte, rahmetli babamın sözlerini hatırladım. Ne bileğinin sağlamlığı, ne gözünün keskinliği, hiçbiri önemli değildir silah atarken. Önemli olan sakin olmaktır. Tabancayı bedeninin bir uzvu gibi hissetmelisin, gerisi kendiliğinden gelir. Derin derin soluk aldım, nefesimi tuttum. Revolveri omzumun hizasına kadar kaldırdım. En sağdaki şişeye nişan aldım. Gez, göz, arpacık. Uzatmadan bastım tetiğe. Silahın patlama sesine bir şişe kırılması eşlik etti. Bir daha bastım tetiğe, ikinci şangırtı. Üçüncüsünde de aynı netice. Sanki sıcak kaybolmuş, serin bir rüzgar çıkmış gibi rahatlamıştım. Aferin diye söylendi Basri Bey. 3'te 3. Şimdi hedefleri küçültelim biraz. Taş sete yönelirken ben halletsem diyecek oldum. Kati bir ifadeyle başını salladı. Herkes kendi işine baksın. Senin vazifen hedefi vurmak. Bu kez 3 küçük konserve kutusunu kırılan şişelerin yerine koydu. Ne duruyorsun dedi uzun adımlarla söğüdün gölgesine dönerken. Şu konserveleri de devir bakalım. Hiç acele etmedim. Silah atarken en büyük düşmanın kendine duyduğun güvendir diyen babamı hatırladım yine. Hedefin ister bir taş olsun ister bir kuş. Asla küçümseme. Başaracağından asla emin olma. Bir yanın hep temkinli olsun, hafif kaygılı. İlk kez tetiğe basacakmış gibi dikkatle yeniden doğrulttum revolveri. 3 kez bastım tetiğe. 3 konserve kutusu da ardı ardına uçuverdi havaya. Basri Bey'in gözlerindeki tereddütün tümüyle kaybolduğunu gördüm. Söyledikleri kadar varmış. Rahmetli Emrullah Bey iyi yetiştirmiş seni. Böyle söylemesine rağmen yaptığımız talimi kafi bulmamış olacak ki 2 düzineye yakın fişek yaktırdı bana. Allah'a şükür ikisi hariç hepsi buldu hedefini kurşunlarımın. Ancak bu neticeden sonradır ki elimi dostça sıktı. Cesaretin de atıcılığın kadar iyiyse cemiyet iyi bir silahşor kazandı demektir. İtimat dolu bakışlarını gözlerime dikerek sabah söylediği sözleri tekrarladı. Aramıza hoş geldin Şehsuvar Sami. Ama sesi artık daha inançlıydı, daha samimi. Arabaya dönerken sanki 40 yıllık ahbap gibi senli benli olmuştuk. Ailemden konuşmaya başladık. Babamın ölümünden sonra annemin neler hissettiğini, çektiğimiz güçlükleri sordu. Sanki bir ağabey gibi özel meselelerimle alakadar oldu. Elbette senden bahsetmedim. O da sormadı zaten. Leon dayının avukatlık yazıhanesinde çalıştığımdan haberdardı. Ama senin de aramızdaki münasebeti bilmiyordu. Selanik'e döndüğümüzde yakında seni arayacağım dedi. Ama araya Resneli Niyazi'ye kuryelik meselesi girdi. Senin bana Voltaire'in Candid ya da İyimserlik kitabını verdiğin o güne kadar görüşmemiştik kol ağası Basri Bey'le. O gün senden ayrıldıktan sonra bana bildirilen adrese gittim. Cemiyet tarafından sahte kimlikle kiralanan, güya tütün ticareti yapılacak olan küçük bir yazıhaneydi burası. Basri Bey yalnız değildi içeride. İnce uzun, kömür gibi kara kaşlı, kara bıyıklı, kıvırcık saçlı bir zabit vardı yanında. Evet, bugün otele gelen Mehmet Esat. Görür görmez küçümseyerek baktı elimde duran Voltaire'in kitabına. İdadiye çevirdiler burayı diye mırıldandı. Bize dövüşecek adamlar lazım, onlar çoluk çocuk yolluyor. Mülazımdı Mehmet Esat. Asker olduğu için kendini benden daha üstün görüyordu. Daha önce de işitmiştim bu tartışmayı. Aslında Fransız ihtilalinin 100. yılında, yani 1889 senesinde İttihad-ı Osmani adıyla kurulan cemiyetin ancak 1906'da askerlerin arasında taraftar bulmasıyla hakiki bir güç haline geldiği iddia ediliyordu. Zannederim Mehmet Esat da bu fikre inanan alıklardan biriydi. Birlikte ölüme öldürmeye gideceğimiz dava arkadaşımın gösterdiği bu kabalık canımı sıkmıştı. Neredeyse bütün hevesim kaçacaktı. Allah'tan yardımıma Basri Bey yetişti. Rahat bırak delikanlıyı Mehmet diye ikaz etti. Elimdeki kitaba göz attı. Hem ne var, Voltaire okuyor, fena mı? Hiç umursamadan omuz silkti Mehmet. Kitap okuma vakti geçti kumandanım. Artık silaha sarılma vakti. Sen onu aldırma gibilerden sevecen bir bakış attı bana kumandanımız. Silahlarımıza sarılacağız zaten, dedi kaba zabite dönerek. Ama muvaffak olmak için önce iyi etüt yapmamız lazım. Kibirli mülazım da en az benim kadar merakla bakmıştı bu aklı selim askere. Eliyle masayı gösterdi kumandanımız. Lütfen oturun arkadaşlar. Mehmet Esat sanki bulaşıcı bir hastalığın varmışçasına iskemlesini çekerek mümkün olduğunca uzağa oturdu benden. Evet, bir suikast ihbarı aldık. Şemsi Paşa'nın Arnavut fedailerinden ikisi cemiyetin ileri gelenlerini vurmayı planlıyormuş. Şemsi Paşa'nın mezarının başında Kur'an üzerine intikam yemini etmişler. Bu işin tevatür kısmı. Bence sarayın direktifiyle harekete geçiyorlar. Evet, Şemsi Paşa vurulduktan 2 gün sonra alınmış bu karar, planı, programı o günlerde yapılmış. Anlayacağınız ok yaydan çıkmış ve siyasetten zerre kadar anlamayan bu avanak silahşörler, Şemsi Paşa'ya bir sadakat nişanesi olarak tetiğe basmakta tereddüt etmeyecekler. Hedefteki kişi de Talat Bey. Küstah zabitle birlikte ben de irkildim oturduğum iskemlede. Evet, mühim bir hedef seçmişler kendilerine. Nasıl ki biz Şemsi Paşa'yı vurarak isyanın bastırılmasını önlediysek, onlar da Talat Paşa'yı, yani cemiyetin beynini ortadan kaldırarak inkılabı zayıf düşürmek istiyorlar. Onların bu menfur amaçlarının gerçekleşmesine müsaade edemeyiz. Talat Bey için hazırladıkları o soğuk mezara onları gömmek boynumuzun borcudur. Daha ben neler olup bittiğini anlamaya çalışırken Mehmet Esat vaziyeti kavramıştı. Kimmiş bu herifler? Kahverengi deri çantasından bir zarf ile bir kroki çıkardı Basri Bey. Yanık Halid ile Kısır İsmail. Zarfın içinden çıkardığı bir fotoğrafı uzattı. Adamlar bunlar işte. Mülazım çevik bir hareketle kaptı fotoğrafı. Önce ilgiyle baksa da gitgide merakı azaldı. Sonra da masanın üzerine bıraktı. İkisini de tanımıyorum, herhalde hiç karşılaşmadım bu zibidilerle. Bu defa ben uzandım fotoğrafa. Sen nereden tanıyacaksın Katip Çelebi diye sataştı bana. Boşuna yorma aklını, çıkaramazsın bu herifleri. Aldırmadım, anlaşılan bir müddet böyle gidecekti bu zabitle münasebetimiz. 3 kişi vardı fotoğrafta ama biraz dikkatli bakınca ortadaki kişinin üzerindeki giysilerden Bulgar komitacısı olduğunu anladım. Sağ gözünün birkaç santim üzerindeki kanlı kara delik öldürülmüş olduğunu gösteriyordu. Namlı bir eşkıya olmalıydı ki Şemsi Paşa'nın 2 silahşoru bir gurur vesilesi olarak almışlardı öldürdükleri adamın cesedini aralarına. Ama daha tuhafı, bu 2 silahşor hiç de yabancı görünmedi gözüme. Özellikle kısa boylu olanı, yüzünün yarısı yanık izleriyle dolu olanı. Ben bunlarla nerede karşılaştım diye mırıldandım. Evet evet, hatırlıyorum, gördüm ben bu herifleri. Basri Bey merakla gözlerini yüzüme dikmişti ama Nobran zabit hiç inanmamıştı sözlerime. Rüyanda görmüşsündür evladım, senin mektebin önünden geçmez bu sergerde takımı. Gitgide daha çok canımı sıkıyordu bu adam ama kendimi tuttum, tekrar baktım fotoğrafa. Manastır'da, evet hatırlamıştım. Basri Bey'e bakarak tekrarladım. Evet, Manastır'da gördüm onları. Şemsi Paşa'nın vurulduğu yerde. Kumandanımız anlamaya çalışıyordu ama mülazım alaycı bir ifadeyle başını salladı. Atıf'ın yanındayım deme şimdi. Söylememem lazımdı ama tecrübesizlik işte. Daha fazla çenemi tutamadım. Elbette yanındaydım. Eğer onun başına bir iş gelseydi Şemsi Paşa'yı ben vuracaktım. Abartılı bir kahkaha koyuverdi. Atma be birader, sen kim, Atıf'ın yanında olmak kim? Ciddileşerek Basri Bey'e döndü. Yapacağımız iş çok mühim. Üçüncü kişi olarak böyle hayalci gençleri yanımıza almak doğru mu? Buz gibi bir ifade belirdi kumandanımızın yüzünde. Belki de seni almamamız lazım. Oturduğu yerden Mehmet Esat eğildi. Geldiğinden beri takılıp duruyorsun Şehzuvar'a. Ne biliyorsun onun geçmişi hakkında? Tanıyor musun bu kardeşimizi? Şaşırmıştı küstah zabit. Ama kumandanım diye toparlamaya çalıştı. Aması maması yok Mehmet. Bizi cemiyet seçti. Bizler belli vasıflara sahip olduğumuz için buradayız. Cemiyet seni de beni de Şehzuvar'ı da çok iyi tanıyor. Bizi buluşturduğuna göre bir sebebi olmalı. Yok, ben cemiyete güvenmiyorum diyorsan o başka. Yaz maruzatını, arz edeyim merkezi umumiyeye. Suratı düştü bizim çakalı mülazımın. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Yani ben... Basri Bey dinlemiyordu artık. Bizim aramızdaki en önemli husus itimattır. İcabında senin için canımı verebilmeliyim. Sen de Şehzuvar için. Şehzuvar da benim için. Şimdi sen dava arkadaşına itimat etmediğini mi söylüyorsun? Pişkinliğe vurdu Mehmet. O kadar değil canım, latife ettim biraz. Bu konularda latife olmaz. Hele bizim aramızda hiç olmaz. Bu tür lakırdıları bir daha duymak istemiyorum, anlaşıldı mı? Cüretkar gülümsemesi yılışmaya dönüşen mülazım, anlaşıldı kumandanım diye toparlandı. Siz nasıl emredersiniz? Mesele kapanmış gibi görünüyordu ama şimdi de bende derin bir itimatsızlık uyanmıştı. Biliyordum ki baş başa kaldığımızda yine maraza çıkaracaktı bu kendini bilmez asker. Nasıl olacaktı bu iş? İtiraz etmedim tabii, oluruna bıraktım. Bazen bizim çabamıza ihtiyaç kalmadan hayat çözerdi meseleleri. Suikast düzenleyeceğimiz Arnavutların kaldıkları evlerin krokisi üzerinde çalıştık o gün. Hangi sokaklar, hangi saatlerde geçiyorlar, hepsini tek tek anlattı Basri Bey. Ama bu kâfi değildi. Yarın buluşup tatbikat yapacaktık. Ertesi günde vazifeyi tamamlayacaktık. Evet, yakında ikinci kez insan avına çıkacaktım. Öldürmek için silahımı doğrultacak, kurbanımın gözüne bakacak ve tetiğe basacaktım. Katil mi olacaksın demiştin ya? Bu defa hakikaten katil olacaktım. 9. ayrımın sonu. Sayfa 100.